Ayrım 8. Ulustan devlete bir uzun yola döşenen taşlar. Erol Toy. Sayfa 94. Önümüzde Hazar var. Devlet egemenliğiyle başatlığını sürdürme yolunu Musevilikte buldu. Her ilinde görkemli bezekli sinagoglar, her beldesinde süslü püslü havralar kurdu. Oğuz'un neredeyse tamamı şaman kaldı. Neden? Musa Oğuz değil de ondan. Muhammed de, halifeleri de Arap. Aynı kazanda 40 yıl kaynatsan kaynaştıramazsın. Örneği hilafetin burun dibindeki Samarra. Yaklaşık 200 yıldır İslam hilafesinin paralı çerisi ve Müslüman. Yeni kölemenleri de törenle İslamlaştırıyor. Kaynaştı mı? Dahası Karahanlılar. Samanoğulları ile Harzemşahlar da İslam. Hangisi Araplaştı? Bilenlerin anlattığına göre İslam ilk deminde oldum olası Kabe korumalığı içi çeken Umeyye oğullarıyla Haşim oğullarını birleştirmiş. Hepi topu bir avuç insanı sıkılmış yumruk haline getirmiş. Bu yumruk din gayretiyle Arap'ı cihangir eylemiş. O sayede hem Rum'un zulmünden kurtulmuşlar hem bir cihan devleti kurmuşlar. Ama halifeler öldürülmeye başlayınca o iki kolun arasına önce kan sonra yeniden egemenlik davası girmiş. Bölük bölük bölünmüşler. Şimdi kimi Abbas oğullarının, kimi Süfyan oğullarının, kimi Yalvac'ın kızıyla damadına yaslanan Fatımilerin, kimi Berber Endülüs Emevilerinin egemenliğinde dört yöne saçılmış durumda. Tek tanrı bu kadar değişik algılanır. Bir inanç böylesine çok bölünürse nice yaygın olur olsun zayıflar. Kutsal inancın bağı gökseldir. Öte dünyanın nimetlerini bağışlar. Çıkar bağı yaşamsal. Günlük nafakayı sağlar. Bu da insanlarla devletin çelişkisini ortaya çıkarır. Yandaşların inancı kemirmesine ödül verir. Kaçınılmaz olarak düzeni yozar. Düzeltmeye sıvanan her önder ayrı bir mezhep kurar, ayrı bir yol önerir. Bölünmüş daha bir bölünür. Onları derleyip toplamak için güçlü bir tutkal gerekir. Eğer Oğuz onu seçer, çevresindeki Müslüman güçlerle de bütünleşirse, hem yasasına uygun olarak zayıfı destekler, hem inancı gereği dağınığı toplar. Hem de kalabalık olduğundan o bölünmüşün her birinde çoğunluk sağlar. Çoğunluk eğer akıllıysa her zaman her yerde egemendir. Çepni Bey'i İnal gözlerini Selçuk'a dikerek pek bir güzel açıkladınız dedi. Benim düşüncem de aynı. Yalnız o zaman da en güçlü Müslüman Harzem'le Buhara'nın şamarı altına girmemizden kaygılıyım. Girsek gam değil dedi Selçuk. Biz neden yakınıyoruz? Yabgun'un köhnemesi sonucu düzenimizin bozulmasında. Şimdilik Karahanlılar da, Harzemşahlar da, Samanoğulları da çok güçlü görünüyor. İkisi Oğuz, üçüncü öyle sayılır. Ve her üçü de diri ve seferden sefere seyirtmekte. Şamar altında da olsa hem inancımızı yayma hem bol ganimet elde etme fırsatı ele gelirse fena mı olur? Bence çok iyi bir olur. Düşünün, eğer böyle fayda sağlanacaksa sağlayacak başbuğun sancağı altında olmanın sakıncası yok. Yine de enine boyuna incelemek faydalı. Şimdilik güçlü dedin. Bir gün onların da köhneyeceği belli. Bu durumda biz diri kalırsak köhneyenin yerine geçeriz. Olmadı daha güçlü görünen Sebüktekin'e yamanırız. Oğuz'u diri tuttuğumuz sürece tamam. İyi de onların düzeni bizimkinden değişik. Biz yabguluktan saltanata heveslendi diye kopuyoruz. Onların her üçü de düzeni yıllardır taş gibi saltanat. Ya bizden uymamızı isterlerse? İsteyemezler. Neden isteyemezlermiş? Kopuş nedenimizi biliyorlar. Öncülük edenin desteği sağlamsa cesaret edemezler. Ama yetersiz de acizse kendilerini güçlü sanırlar. Ve her zaman her güçlünün dayattığı üzere bal gibi isteyebilirlerdi. Ne var ki kurultay bizi aynı inancın kazanında kaynatırsa bütün Oğuz o öncüyü desteklemekte birleşir. Bütün Oğuz birleştiğinde kimin dayatmaya gücü yeter ki? Ya tezden onlar da köhnerse? Oğuz yasasıyla kurultay seçimine saygın davranırsa önler. Davranmazsa biz de omuz verir, yıkımına yardım ederiz. Beyler uzunca bir süre sustular. Kendi içlerinde hem kurultay seçimini hem öncülüğü üstlenecek kişiyle boyu tek tek ölçtürdüler. Ölçülerine güven duyunca gözleri ışıl ışıl Selçuk'un üstünde birleştiler. Neredeyse bir ağızdan Selçuk haklı dediler. Yarın kurultaya bunu önerelim. Oy oy narası çadırın çangırağından taştı. Yıldızlara serpişti. Sonradan dayımın anlattığına göre kamların tartışması pek renkliymiş. Ulu kam kımıstasının dolaşmasını beklemeden söze başlamış. İşittik, öğrendik ki her inancın yenilenmesinde sağlam bir gerekçe var. Hint kim bilir kaç kere, kaç yüzyıl önce Arya Payra ayrışmış. Bu yakışıksız oluşum eşit insanı bölmüş. Bir yanda Ayra, üstün kişiler birikmiş. Bir yanda Parya, yoksun kişiler. Bunu en açık deyimiyle soylu soysuz, efendi köle diye tanımlamak gerekir. İnsanlık bir kez adılı ne olursa olsun bölündükten sonra insanın insana zulmü kaçınılmaz. Zulüm bir yana ölüm getirirken bir yana birikim sağladı mı arttıkça artar. Hint'te de besbelli böyle olmuş ve zulmedenlerin arasından bir merhamet sahibi bu durumu yanlış bulmuş. Soyluluğundan soyunarak yoksunluğu incelemiş ve bir yalvaç olarak insanlığın en alt kesimi sayılanların da mutluluğa ermesini sağlayacak yolu aramış. Eşitsizliği ortadan kaldıramamış. Ama insan bile sayılmayanlara da, paryayı insan saymayanlardan da insanlığını öğretmiş. Belli ki insanlık bir zaman bununla oyalanmış. Zulüm azalınca erinç artmış. İnanç her yere yayılmış. Öğütçüler eşitliği yayacağına, üstünlük taslayacağına, Aryaların da üstünde Magilere dönüşmüş. Haliyle ilk yalvaçların yolundan sapıp dünyayı büyüye doymuşlar. Egemenliklerini sürdürmek amacıyla doğanı öldürecek ölçüde zulme yönelmişler. Kişi sıkışmayınca Hızır yetişmez deriz ha. İnsanlık insanlığını yitirince yeni bir yalvaç çıkmış. Egemenliği zalimlerin elinden alıp yeniden Tanrı'ya vererek hadlerini bildirmiş. Ne var ki sapkınlar pusuda bekliyor. Mısır insanları sömürmek için köleleştirmiş. Bir ulu kam çıkıp büyüsünü bozarak kitleleri kurtarmış. Ama üstünlük taslayanlar zamanla yine azmış. Güçsüzlüğüne inananlar yine pısmış. Azanlar çıkarları için birbirleriyle savaşmış. Kavgalar kan davalarına dönüşmüş. Yine bir yalvaç gelmiş, dünyaya düzen vermiş. Rum dünyaya egemen olunca zulme yönelmiş. Bir yeni yalvaç insanların kardeşliğini önermiş. Bizans o yalvaca dayanarak zulme başlayınca son yalvaç gönderilmiş. Ve Oğuz hanları köhnedikçe bölük bölük ayrışıp kimi öncekini, kimi sonrakini benimsemiş. Çöllerde kalan en büyük bölüğü de atalarının inancını sürdürmekte ayak diremiş. Diremiş ya, sonunda her bir yanından sıkışınca değiştirme zorunluluğuyla burun buruna gelmiş. Şimdi karar zamanı ulukamlar. Deyin hele, aklınıza inançların hangisinde birleşmek yattı? Diye sormuş. Kamlar her inancın saf, eşit, özgür insana bağlı olduğunu biliyorlarmış. Bu nedenle hangisi seçilirse seçilsin, insanın onu kendine benzeteceğinden, düzenleri inançların değil, kendini ötekilerden üstün sayıp, iyi, doğru ve güzelden sapan, her kutsalı özel çıkarına uydurarak yolsuzluğa bulaşan, her değeri yanlış isteğine göre yıpratan insanların bozduğundan eminmişler. Öyle olunca tartışma çok uzun sürmemiş. Her biri bana kalırsa diye başlamış. Kimi hahamların sürekli göklerin efendisi demesinden esinlenmiş. Yahova'yı göğün 17. katında oturan tanrıların babası Karahan'a benzeterek kutsamış. Kimi Nirvana ile Erdem'i sönmeyen kutsal ateşle Tur-u Sina'yı birbirine eş, göğe çekilmeye Miracı kendilerinin kaz üstünde evreni dolaşmayla bir tutmuş. Kimi göğün 16. katındaki yaratıcı Bay Ülgen'i Ahura Mazda'ya, Yahova'ya, Mesih ve Yüce Tanrı'ya benzetmiş. Kimi kökten meyveye uzanan bir süreç sayarak hepsine saygı sunmuş. Kimi diğer katlardaki meleklere, kimi yer sulara huriler, kimi zebanilerle birleştirmiş. Ve hangi inanç olursa olsun salt insana bırakıldığında yozlaştığını, oysa bütün inançların eşit, özgür, hakça katılım ve paylaşımcı bir düzen önerdiğini, ama en koyu inanmışların egemenlik kurmak, yetkisini pekiştirmek, haksızlık ve yolsuzluğunu gizlemek, sömürü ve zulmünü sürdürmek amacıyla her kötülüğü işlemekten geri durmadığını, her türden hileye başvurarak hem inancı hem insanları aldattığını belirtmiş. O görüşü tamamlayanlar haksız ve yolsuz çoğalınca çıkar kavgalarının hem toplumları hem devletleri hatta obaları parçalayıp yok ettiğini örnekleriyle anlatmışlar. Kavga ve savaşlar nedeniyle dünyanın yaşanmaz hale geldiğini, bir an önce bir inançla onu koruyup kollayacak, yeryüzüne yaşayacak bir yetkide birleşmezse kötülüğün daha da artacağı kanısına çabuk varmışlar. Sıra seçimin ayrıntısına tez gelmiş. Kimi Hint inancında birleşilirse kaç kere kaç yüz bin insanla çoğalıp bir nice ülke, bir nice toplum kadar büyüyeceklerinden de dem vurmuş. O inanç insan eşitliği yerine kast düzeni kutsadığından hemen vazgeçmişler. Kimi Zerdüşt'ün Horasanlı olduğunu, iyilik, kötülük diye ayırsa da tek tanrıyı ilk onun tanıttığını, Oğuz boyları inancına en yakının o olduğunu savlamış. 15 kere 100 yıldır Yahuda'nın Ahura Mazda, Tevrat'ın Zebur yerine geçtiğini, daha sonra Mazdek'in onu diriltmeyi denediğini, rahiplerle işbirliği yapan Nushirevan'ın saltanatı uğruna inananları diri diri toprağa gömdüğünü ve bu iki olayın onu 500 yıl içinde orada burada bir tutam kalanlarla ateşkedelere sıkıştırdığını, onunla bütünleşilirse yeniden diriltmek için çok uğraş gerekeceğini, üstelik dört bir yanlarını saran üç göksel inancın birleşik saldırısı sonucunda Babek'in hüsranıyla karşılaşma olasılığını düşünmüşler. Düşmanlığı azaltmak isterken artıracağı gerekçeleriyle yatsımışlar. Bazıları madem daha gelişmişi Yahova'dır onu seçelim demişler. Hazarlı olmaktan hoşnuttuk da niye Uygur ve Oğuz devletlerine bağlandık? Biri Brahman'dı, diğeri Şaman değil mi? Gerekçesiyle onu da geçmişler. Bu kez bir başkası İsa Mesih'e inancı savunmuş. Bize birlik gibi gösterilse de Roma ayrı, Bizans ayrı, Ermeniye ayrı boy çekiyor. Sorun çözerken sorun yandaşı oluruz diye o da olmaz buyurmuşlar. Biri Şeyh Mansur inancını akıl yöntemleriyle açıkladı. Bilim, bilinç ve bulunca en açık inancın o olduğunu çok güzel anlattı. Zaten geriye bir tek o kaldı. Ona girersek Ebu Müslim'i Horasani'nin yolunu izleriz deyince hepsi birden bu bize de yakın gelir diye uzlaşmışlar. Anama göre bacılar kadın erkekle bir tek Oğuz'da eşit diye başlamışlar. Bilgelerin uzun anlatısından öğrenildiğine göre hangi dine gerilirse girilsin o eşitliğin eksilmesinin söz konusu olduğunda birleşmişler. Ancak savaş, sefer ve aklın sonucunda tutsak olanları anımsayıp anımsatmışlar hemen. Kızı olan, ergen erden, çocuk ve kadınların tutsaklıkta salt eşitliğini değil insanlığını da yitirdiğini hemen hepsinin bildiği pek çok örnekle belirtmeden duramamışlar. Değişimde tez karar almışlar. Yenileme kararı verilince yenilenmenin yöntemi gündeme gelmiş. Zerdüşt, Oğuz'un inancıyla bağdaşık. Mazdek'in uygulanmasıyla bizimki aynı. Karşılaştırması keşke onda karar kalınsa. Ama inananı çok az, savunma alanı dar. Öteki inançların eline saldırı kozu veririz. Şimdikinden farkımız olmaz. Çilesini biz çekeriz. Gerekçesiyle elenmiş. Yahuda kadını evlenirken çeyiz sandığı, doğurunca mal biliyor. Onu savunursak tutsakla eşi ayıramıyor sayılırız. Düşüncesiyle ondan da uzaklaşmışlar. Hemen ardından açıklama sırasına göre İseviliği irdelemişler. İsevi törenlerinde kadın kilisenin türkücüsü. Meryem Ana'ya Tanrı doğurdu diye tapıyorlar. Her İsevi evinin bir köşesinde kucağında bebek İsa ile bir ikonası var. Her ayininde önünde diz çöküyor, haç çıkarıp mum yakıyorlar. Ama tapınak ödevlisi, tören yöneticisi bir kadını görmedik. Oysa bizde ocak olarak da, kam olarak da, kurul üyesi hatta beyçi olarak da her alanda kadın erkekle eşit. Demek ki onlar da bizi yok sayıyor. Bu yüzden İseviliği gereğince savunamayız demişler. İslam da çok farklı değil. Gerçi köle ya da mal saymıyor. Tanrı katında bütün inanmışlar eşit kul. İyisini biliyorsa imam olup namazda kıldırıyor. Erlerle cenge de katılıyor. Ermişi ozanı da oluyor. Mülk bizde kamunun, onda Allah'ın. Benzeştirmek kolay gibi görünüyor. Çünkü kul eşitse hak da eşit olmalı. Ama nedense kalıtta yarım pay. Tanıkta ikiye bir. Kanıtta eksikli. Bu bize sağlam durmayı yükler. Biz dururuz. Bizden sonrakiler duramazsa fena. Payının yarısını din gayretiyle yitirmeyi içine sindiren zamanla zayıflar. Şu yeryüzünde zayıfın hakkı sadakadır. Ve sadaka gönül işidir. İster verir, diler vermez. Vermezse alınmayan hak mıdır? Değilse zayıf canını ortaya koymadan direnebilir mi? Zor. Sonuç bir başka tutsaklıktır. Obada odalık, haremde gözde. Elbet doğurduğunda oğlansa. Bizce o da uygunsuz. Kendi seçimimizle hakkımızın yarısından vazgeçeceğiz. Ne var ki birinden birini seçmek zorundayız. En az sakıncalısı yine o. Birlik kararında herkes oydaşırsa ayrık duramayız. Yazık ki kendi inancımız bütün dinler için vurgun olanı. Erlerle avratların yiğitleri o alanda çarpışa çarpışa ölür. Sonrasının tüm kahrı bebelere analara kalır. Ve fukaralar kurtulduğuna sevinemeden kurtuluşun ölüm olduğunu anlarlar. Oğuz İslam olursa akın uçlara uzanır. Sefer uzaklara yapılır. Savunma alanı dört bir yana genişleyince yağmacımız azalır. Eşkıyat alanı salt mala kalır. Yarın her kesim onu önerirse ses etmeyelim diye bitirmişler. Berdi Koca'nın çadırı arı kovanı gibiymiş. Kimi inanç değiştirmenin güçlüğünden söz etmiş, kimi kolaylığından. Zorluk insanın değişmezliğinden kaynaklanıyormuş. Taşı ezer, kum eylersin. Ağacı budar, kaşık yaparsın. Ama insan istemiyorsa öyle gömersin denildiğinde ya istiyorsa sorusuyla kolaylığında birleşirmiş. Ve birleşilir birleşilmez hangisinde karar kılacakları gündeme gelmiş. Kimi karşılaşılan sorunun egemenin yanlışlığından kaynaklandığını, ataların inancıyla düzeninden vazgelmeden çözülebileceğini, yeni bir han soyu seçip o soydan inanç kadar güçlü ve yetkin bir han dikmenin yeterli olacağını, kimi bunun gelişme, genişleme yerine çöle kapanmayı dayatacağını savlamış. Bir ağızdan zaten ataların düzeninden hiç şaşmadıklarını, şaşmamak için her konuda dernek derdiklerini, her sorunda kurultay kurduklarını ama Oğuz boylarının aynı inançta olmaması yüzünden bir türlü bütünleşemediği gerekçesiyle aynen sürdürmek mümkün olmaz demişler. Kimi Hint inancını seçersek bütün doğuyu birleştiririz umudunu belirtmiş. Oğuz dünyayı birleştirmişti, gerekçesi akla yakın gelmiş. Ama o zaman dünyadaki insan 24 boya, alt aylarla Tanrı dağları arasında sığacak kadar azmış. Zaman içinde bu 24 boy kaç kere, kaç yüz, kaç kere, kaç bin oymağa bölünmüş. Oymaklardan yeni obalar, yeni kentler, yeni uluslar çıkmış. Ülkeler çoğalmış. İnançlar ilkin ülkelere uymuş. Sonra bölük bölük kentlere, obalara, kişilere bölünmüş diye o savı yatsımışlar. Kimi Zerdüşt'e inanırsak Horasan bütünleşir tutturmuş. Şimdi neden değil sorusu savı anında yelek atmış. Yahuda seçilirse Hazar'a, İsevilik seçilirse Bizans'a uyduluk, tüylerini diken diken etmiş. İslam denince ilkin mücahit saldırılarının duracağında uzlaşmışlar. Hatta ona bürünerek akın, yağma ve talanın kutsallık kazanacağına güvenince coşmuşlar. Hem korunmanın hem çapulun en kolay yolunu ona katılmak diye değerlendirmişler. O zaman dört yönle bütün diğer din alanlarına cihadın Oğuz elinde bulunacağını fazla ayrıntıya girmeden anlamışlar. Ve kurultaya İslam önerisiyle gitmeyi kararlaştırmışlar. Dihkanlar hangi inanç olursa olsun kendilerine şimdikinden fazla zarar, hangi devlet olur olsun dünyada bugünkünden artık ayrıcalık tanımayacağını belirmişler. Gerekçeleri de yabana atılır gibi değil, hepsinin bize gereksinimi var diye kostaklanmışlar. Yerden göğe haklılar, tarlalar ekilmez, ekinler biçilmez, fidanlar dikilmez, sebzeler derilmezse, ağaçlar bakılmaz, meyveler toplanmazsa, insanlar da, hayvanlar da açlıktan kırılır. Toprak nasılsa, Oğuz yasasınca bizim özel mülkümüz değil, kamunun. Mülk Tanrı'nın diye elimizden alsa toprağa işlemesini, suyu kullanmasını bilen insana gereksinecek. İster istemez yine bize verecek. Yine bizim ürettiğimizle beslenecek. Ha kamu, ha Tanrı mülkünde çalışmışız. Ne değişir? Yine ekip biçer, budar aralar, silkeler toplar, pazarlarla kapanları doldururuz. O yüzden uzatmak gereksiz. Beyler, kamlar, bacılarla kocalar neyi seçerse başımızla beraber diye kestirip atmışlar. Ahiler ipeyi büktükleri günden beri hep iş iyi işlenmeli, söz iyi söylenmeli, hak doğru verilmeli inancındadırlar. O yüzden inançları her dinle anında bağdaşır. Fazla uzatmadıklarından en erken onların çadırı boşaldı. Tartışmanın koyusu tacirlerin çadırında çıkmış. Çünkü onların hem kalıtsal inancı, hem işlerinin temel kuralı, hem onca yol çile ve tehlikesine katlanmanın bedeli, nerede ucuzsa oradan alıp nerede pahalıysa orada satmak ilkesi değişmezdi. Her birinin ayrı ayrı gerekçesine göre onu en kolay uygulamanın yolu da oralardaki insanlara uyum sağlamaktan geçiyordu. Bu yüzden tacirlerin inançları çok çeşitli ve karmaşıkmış. İnanması zor ama aralarında Şangay'dan ipek alırken Tao, Koçin'den baharat yüklerken Hindu, ipek ve baharat yollarının menzil ve derbentlerinde ne geçerliyse o, satarken Bizans'ta Ortodoks İsevi, Bağdat'ta Koyu Müslüman, İdil'de şamanlıkla yetinmeyip, Hazar'da Yahova'ya inananlarla aynı havrada tapınmak için kipa ve yıldız takıp kızıl kuşak sarınanlar bile çokmuş. Onlara göre kâr da ar, kızılla kazancın dini imanı, ülkesi devleti, boyu budunu olmaz. Ticaret kesinlikle bağnazlığı kaldırmazmış. O yüzden kârlarının gereğine uymuşlar. İşinin çoğu Hintli olan Hinduluğu benimsemiş. Onu savunuyormuş. Çinli olan Kung Fu'yla Tao'yu, İdil'le ötesine kervan düzenler olduğumuz gibi kalalım diye tutturmuş. Hazar'da iş görenler Yahuda diye Anadolu ile boğazları geçenler durmadan haç çıkarıyormuş. Gazne, Buhara, Harzem, Bağdat, Mısır ve Endülüs'te gidiği kapanı olanlarsa namazında niyazında Müslümanlığı kaç kuşaktır sürdürüyormuş. Ve her kesim ötekilerin kendi inançlarına katılmasını istemiş. O yüzden o çadırın ocağı sabaha kadar hiç sönmemiş. Sonunda kurultay ne derse ona uymaya karar vermişler. Parmağı yazmanın arasında başını kaldırdı. Kitap eliyle birlikte kalkarken "Oy anam oy" dedi yüksek sesle Emir Nasırettin Yahya İbni Bibi. "Bunlar ne biçim işler, ne mene gelecekler?" der demez kendi sesinden ürktü. Gözleri fıldır fıldır odayı taradı. Yapayalnızdı. Sesi sadece kendi kulaklarında yankılanmıştı. Güvenle biraz yayıldıktan sonra şu yeryüzünün dört bir yönünde saltanatın en bir katısı kol gezmekteyken diye sürdürdü. Ademler oturmuş, eşitliğe en yakın iman seçiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Din seçimini Horanta'nın iki dudağı arasına sıkıştırmak amacıyla kurultay derilir mi? Hafazan Allah! Topu birden çarpılır yahu. Hadi şaman garibinin aklına böyle bir şey esti. Onca bilge çağrıya uyar. Cühela takımına dil döker mi? Pirimiz, atamız Maumbab kendi eliyle yazdığına göre o zamanın o insanlarında olabilirmiş herhal. Onlar ermiş muradına, biz çıkamadık kerevetine. Kişi olan biteni öğrendikçe afallıyor. Hani din tanrıyla insan arasında kabule dayalı bir inançtı. Topluca derneşip çatır çatır tartışma inancın neresinde yazılı? Bildiğimiz bir dine ya doğulur ya olunur. Bu da inananla inanılan arasında bir iştir. Kimin neye inandığını o ikisinden gayrısı bilir mi? Oğuz da biliyor. Hem sadece kimin neye inandığıyla da yetinmiyor. Neye neden inandığını da biliyor. Böyle bir şey bizim başımıza gelse ne olur? Tövbe tövbe. Kurcalayan kişi inancından kuşkuya düşer. Şu din mi, bu din mi diye diye sapıtmazsa bal gibi yozar Bre İbni Bibi. Tövbe Rabbim. Sen esirgeyen bağışlayansın. İçimizde zerre kuşku belirdi. İnancımızda zerre kertik açıldıysa günahımızdan sana sığınırız. Bağışla, suç bizim değil, Türkmenin. Ol görüp din seçmeye kalkışınca aklımız karıştı. Çünkü bildiğimiz de, alıştığımız da ters yüz oldu. Kadı Yusuf'la Bilge Maverdi bir kez daha haklı çıktı. Oğuz her şeyini kadın erkek eşit kurultaylarda tartışıp kararlaştırdığında yükseliyor. Bir kişinin istem ve kararına bağladığında düşüyor. Büyük Selçuklu'nun da öteki Selçukların da toz duman olmasının nedeni bu olsa gerek. Dokak'ın tutumundan alınırsa gereği fazla. Düpedüz bütün toplumun çekişe tartışa katıldığı fikir yaşama geçiyor. Katılmadığını uygulamaya zaten kimsenin gücü yetmiyor. Adamın altından postu çekiveriyorlar. Hem de bir gerekçe bulup bir yeni kurultay toplayarak. Hadi bakalım Bibi, bu görüşün doğru mu değil mi bir sına. Önce var evine. Bütün kem gözlerden, bütün uzamış kulaklardan arın. Gir halvetine. Yaşına başına aldırmadan bağrında bir gül gibi açan bilge sevdanla enine boyuna tartış. Onun aklı da seninkine yatarsa araştır, incele. Yargıla ve Canibe Hatun dışında kimselere söyleyemesen de sen bil. Az şey mi? Sorusuyla kuru divitini açık yazmanın ortasına bıraktı. Bağdaşını bozarak ağır ağır kalktı. 8. ayrımın sonu, sayfa 104.